Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Profesör Doktor Soner Duman imzalı İslam'da Kadının Konumu 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Geçen ayki yazımızda İslam'da kadın ve erkek arasında hangi hususlarda tam bir eşitlik bulunduğunu ayetler ve hadisler eşliğinde ayrıntılı olarak ele almıştık. Bu yazıda özellikle Kur'an'da kadınlara yönelik erkeklerden farklı düzenlemelerin yapıldığı ayetleri ele alarak bunların gerekçeleri üzerinde durmaya çalışacağız. Bu yazımızda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kur'an Yolu Tefsiri adlı eseri merkeze alacağız. Bunu yaparken şu hususları göz önünde bulundurduk. Söz konusu eser, herhangi bir ideolojinin güdümündeki bir şahıs ya da grup tarafından değil, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu tefsiri, ilahiyat alanındaki bilgi, birikim ve uzmanlıkları ehlince malum olan akademisyenler, yıllar süren bir emeğin sonucu olarak ortaya koymuştur. Söz konusu eser, bir yandan klasik tefsir geleneğimizden süzülen yorumları barındırırken, bir yandan da modern dönemlerde Kur'an'a ilişkin yorumları ele almaktadır. Bu yazıda ele aldığımız kadın konusuna ilişkin eleştirilerin söz konusu olduğu ayetler tefsirde özel bir biçimde ele alınıp söz konusu eser bir yandan klasik tefsir geleneğimizden süzülen yorumları barındırırken bir yandan da modern dönemlerde Kur'an'a ilişkin yorumları ele almaktadır. Bu yazıda ele aldığımız kadın konusuna ilişkin eleştirilerin söz konusu olduğu ayetler tefsirde özel bir biçimde ele alınıp söz konusu eleştirilere cevaplar verilmiştir. 1. Erkeğin çok kadınla evliliğine izin verilmesi meselesi. Bu konu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Kur'an Yolu adlı tefsirde şu şekilde izah edilmektedir. Birden fazla kadınla evlenme imkanı ve adeti İslam'ın geldiği çağdan çok öncelere uzanmaktadır. O çağlarda Mısır, Hindistan, Çin ve İran'da, eski Yunan ve Roma toplumlarında, Yahudilerde ve Araplarda ya nikahlamak ya da evde veya evin dışında bir yerde dost tutmak suretiyle erkekler birden fazla kadınla evlilik yapıyor veya evliliğe benzer ilişkiler yaşıyorlardı. Bu devirlerde birden fazla kadınla evlenmenin çeşitli sebepleri vardı. İslam'ın geldiği bölgede özellikle köylerde ve dağ başlarında yaşayan bedevilerin çok kadınla evlenmelerinin baş sebebi hem düşmana karşı korunmanın hem de çevresi üzerinde hakimiyet sağlamanın güçlü ve muharip nüfusa ihtiyaç göstermesidir. Diğer sebepler arasında kırsal hayatın güçlüğü ve birçok emekçiyi gerekli kılması, kabileler arasında sürüp giden savaşların, yağma, baskın ve talan hareketlerinin çok sayıda erkek ölümüne sebep olması, bunun sonucu olarak da kadın erkek arasındaki sayı dengesinin erkek aleyhine bozulması gösterilebilir. Erkeğin birden fazla kadınla evlenme imkan ve uygulamasını İslam getirmemiş. Mevcut uygulamayı belli şartlara ve hukuk kurallarına bağlamak suretiyle iyileştirerek devam ettirmiştir. Devam ettirirken de iki durumu birbirinden ayırmış olduğu söylenebilir. Henüz evlenmemiş olanlara bir kadınla yetinmeleri tavsiye edilmiş, birden fazla kadınla evli olanlar için adalete riayet edememe tehlikesinin bulunduğu, bundan uzak kalmanın en uygun yolununsa bir kadınla evlenmek olduğu dile getirilmiştir. Birden fazla kadınla fiilen evli olanlara birden fazla kadın arasında adalete tam riayetin mümkün olmadığı bir kere daha hatırlatıldıktan sonra hiç olmazsa adaletsizlikte, farklı ilgi ve muamelede ölçünün kaçırılmaması istenmiştir. İslam'da bir bütün halinde köklü değişim söz konusu değildir. Onda değişmez kurallar vardır. Ancak bir kural, bir hüküm uygulandığında tabii olmayan olumsuz bir sonuç doğuruyorsa uygulamayı durdurma imkanı da mevcuttur. Bu cümleden olarak tarihi ve sosyal şartlara bağlı bir cevazdan, izinden, serbest bırakmadan ibaret olan çok kadınla evlilik genellikle kötüye kullanıldığı ve olumsuz sonuçlar doğurduğu takdirde Müslümanların veya yetkili temsilcilerinin kararıyla engellenebilir. bu tasarruf Allah'ın hükmünü değiştirme anlamına gelmez. Bu ifadelerden anladıklarımızı kendi ifadelerimizle netleştirelim. Bir erkeğin çok kadınla evliliği geçmiş dönemde dünyanın pek çok kültür ve medeniyetlerinde vardı. İslam, erkeğin çok kadınla evlenmesi uygulamasını sıfırdan başlatmamış, Arap toplumunda İslam öncesinden beri yaygın olan bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler getirmiştir. İslam, erkeğin çok kadınla evlenmesini emretmemiş veya teşvik etmemiş, yalnızca bir takım şartlar doğrultusunda izin vermiştir. Bu şartların gerçekleşmediği durumda birden fazla evlilik dinen caiz olmayacağı gibi büyük bir vebali de doğurur. Günümüzde dünya üzerinde pek çok hukuk sistemi tek eşli evliliği tanımaktadır. Hal böyle olunca bir kimsenin resmi eşi dışında bir kimseyle şu veya bu isimde bir evlilik yapması halinde hukuki hakların temini konusunda adaleti sağlayamayacağı kesindir. 2. Kadınlara verilen mirasın erkeklerinkinin yarısı kadar olması. İslam miras hukukunda kimi durumlarda kadının erkeğin aldığı miras payının yarısı kadar alması bazı eleştirilere konu olmuştur. Bu hususun tam olarak anlaşılabilmesi için konuyu yine Kur'an yolu adlı tefsirden bir aktarım üzerinde netleştirmeye çalışalım. Miras paylaşımında kadınların yarı erkek hissesi kadar pay almaları, İlk bakışta bazı kimselere ters gelmiş, kadının daha fazla pay alması gerekirdi gibi düşünülmüş. Müslüman olmayan bazı yazarlar da bu bakımdan İslam miras hukukunu tenkit etmişlerdir. Halbuki konuya İslam'ın getirdiği yükümlülükler bütünü, nimet-külfet dengesi gibi başka unsurlar göz önüne alınarak bakıldığında bu dağıtım şeklinin adalet ve hakkaniyete daha uygun olduğu görülmektedir. Şöyle ki, bütün durumlarda kadının payı erkeklerinkinin yarısı kadar değildir. Çocukları da bulunan bir ölünün mirası paylaştırılırken, anasıyla babası hayattaysalar bunların payları 1/6 olmak üzere eşittir. Dede ve nine de böyledir. Anası bir olan kardeşler birden fazlaysalar mirasın 1/3 erkek ve kadın eşit olarak paylaşırlar. Bu eşit paylaştırmada ya mirasçının ölüyle ilişkisi ya da onu ölüye bağlayan vasıta göz önüne alınmıştır. Aynı derecede erkekle kadın akraba yan yana geldiğinde erkeğe iki kadın hissesi kadar pay verildiği durumlarda aile ve kamu yararıyla mali yükümlülükler göz önüne alınmış ve buna göre bir denge kurulmuştur. Bugün daha ziyade Batı toplumlarında durumun kısmen değiştiği gözlenmekte olsa bile geçmiş zamanlarda erkekler ticari tecrübe, bilgi birikimi ve toplumsal aktivite gibi imkan ve konumları itibarıyla servetin rasyonel kullanılışına kadınlardan daha yatkın olmuşlardır. Ayette bu gibi objektif durumlar dikkate alınarak içinde toplumun da hakkı bulunan servetin daha çoğu üzerinde tasarruf hakkı erkeğe verilmek suretiyle bu anlamıyla servetin daha iyi korunması, idare edilmesi, aile ve toplumun ondan azami derecede istifade etmesi amaçlanmıştır. Tasarruf ve idare bakımından mirasın çoğuna erkekler hükmetmekteyseler de bizzat faydalanma bakımından kadınlar daha avantajlı durumdadırlar. Çünkü kadınlar erkeklerin aldıklarının yarısını almakla beraber bu yarıda başkalarının, mesela kocalarının, erkek kardeşlerinin tasarruf, müdahale ve istifade hakları yoktur. Kadınlar bu hisseyi istedikleri gibi kullanırlar. Evlenirken düğün masrafı, mehir, kocanın karısına vereceği veya borçlanacağı teminat akçesi, evlendikten sonra ailenin geçiminin temini hep erkeğe yüklenmiştir. Ve bu vesileyle kadınlar erkeklerin aldıkları mirastan da istifade etmektedirler. Hesaplandığında görüleceği üzere kadınlar mirasın 1/3 malik oldukları halde faydalandıkları pay yaklaşık olarak 2/3 bulmaktadır. Ayrıca erkeklerin askerlik belli dereceye kadar muhtaç akrabanın nafakasını temin, kaza tazminatı ödemesine katılmak gibi kadınlar için söz konusu olmayan mali yükümlülükleri de vardır. İslam miras taksimini tenkit edenlerin dikkat etmeleri gereken bir husus daha vardır. Eski Roma, Yunan, Mısır, Hint, İran, Çin ve Arabistan'da kadınlar mirastan tamamen mahrum bulunuyorlardı. Miras taksiminde ulaşılmak istenen amaç, servetin ailede kalması, başka ailelere intikal etmemesiydi. Orta Çağ'dan sonra Batı'da kadınlarla erkeklerin mirastan eşit pay almaları için bazı hukuki düzenlemeler yapıldı, kanunlar çıkarıldı. Ancak bu defa kadınların malları üzerinde serbest tasarruf haklarına sınırlamalar, özellikle erkeklerin izni şartı getirildi. Buna karşı yeni zamanlarda yapılan mücadeleler sonucunda genellikle elde edilen sonuç mülkiyet ve tasarrufta eşitlik olabildi. İslam'ın daha baştan verdiği haksa mülkiyet bakımından kadına 1/3 olan fakat tasarruf ve istifade bakımından 2/3 bulabilen bir miras payıdır. Bu ifadelerden anladıklarımızı özetleyecek olursak, İslam'ın geldiği dönemde gerek Arap toplumunda gerekse başka toplumlarda kadınlara mirastan hiç pay verilmiyordu. İslam bu cahiliye adetini ortadan kaldırarak kadının da miras payı olduğunu ilan etmiştir. İslam miras hukukunda kadın her durumda erkeğin miras payının yarısı kadar almaz. Bazı durumlarda erkekten çok veya eşit aldığı da olur. Mirasçıların tümü kendi aralarında anlaşmaları halinde Kur'an'da yer alan miras taksiminden farklı bir şekilde taksim yapabilirler. Söz gelimi ölenin kızı ve oğlu aralarında anlaşırlarsa mirası eşit olarak paylaşabilirler. Bunun önünde engel yoktur. Kadının erkeğin yarısı kadar miras payı aldığı durumlarda erkeklere çok daha fazla mali sorumluluk, nafaka, diyet, cihat harcamaları ve benzerleri yüklenmiştir. Nimet, külfet dengesi gereğince pay dağıtımı bu şekilde farklı yapılmıştır. 3. Kadının şahitliği meselesi. Kur'an'ın en uzun suresi olan Bakara suresinin en uzun ayeti, borç ilişkilerinin yazılarak ve şahitlik yoluyla teminat altına alınması meselesiyle ilgilidir. Bu konuda ayette geçen şu ifade, zaman zaman İslam dışı çevrelerin eleştirilerine muhatap olmuştur. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Burada iki kadının şahitliğinin bir erkeğinkiyle eşit tutulması İslam'a eleştirel yaklaşan çevrelerde, İslam'da kadının aklının küçümsendiği, kadının anlama ve kavrama kabiliyetinin erkekten daha aşağıda görüldüğü gibi yorumlara yol açması da bu eleştiri İslam'a yönelik düşmanca tutumun dışa vurumundan başka bir şey değildir. Bu konuda Kur'an yolu tefsirinde şunlar söylenmektedir. Mali konularda şahit ya da iki erkek ya da bir erkek, iki kadın olacaktır. Daha azı iddianın ispatı için yeterli değildir. Tek erkeğin yeterli olmaması, onun akıl ve dürüstlük bakımlarından eksik olduğu gerekçesine değil, hakkın ve alacağın zayi olmaması için daha ihtiyatlı ve tedbirli olma hikmetine bağlıdır. Bir kadın yerine iki kadının şart koşulması da tek kadının akıl ve dürüstlüğünün yeterliği konusundaki şüpheden veya hükümden değil, onların özel durumları, konumları, psikolojileri, ev dışındaki hayatta ilgileri bakımından unutma veya şaşırma ihtimallerinin daha fazla olmasındandır. Yani yine hakkın zayi olmamasına yönelik bir tedbirden ibarettir. Kadın bu bakımdan da ikinci sınıf ve dereceden bir insan olarak algılanmadığı içindir ki, erkek bulunmadığı takdirde denilmemiş, erkek bulunsa bile kadınların tanıklığı kabul edilmiştir. Ayetin ifadesine dikkat edildiğinde anlaşılacağı üzere, iki kadının şahitliğinde tanıklık eden yine bir kadındır, yani nisabı şahitlik için gerekli sayıyı doldurma bakımından bir kadın, bir erkek gibidir. Diğer kadının işi hem cinsinin unutması veya yanılması halinde ona hatırlatmaktan, hatırlamasına yardımcı olmaktan ibarettir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere iki kadın şahidin istenmesi kadının aklına yönelik herhangi bir güvensizlikten değil, daha ziyade mali konularda erkekler kadar girişken ve tecrübeli olmamasından kaynaklanmaktadır. Üstelik kadın, şahitliğini yerine getirirken bunu tek olarak gerçekleştirmekte, unutması ihtimaline binaen şahit tutma esnasında ihtiyaten ikinci kadın şahit istenmektedir. Aile reisliğinin erkeğe verilmesi. Aile içi ilişkilerde erkek ve kadınların rollerine temas eden ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Aile reisliğinin erkeğe verilmesi, kadının ailede önemsiz veya ikinci sınıf görülmesinden kaynaklanmamaktadır. Konuya ilişkin Kur'an yolu tefsirinde şunlar söylenmektedir. Burada yalnızca kocaların değil, bütün erkeklerin koruyucu ve yönetici olmaları iki gerekçeye dayandırılmıştır. Allah insanların bir kısmına diğerlerinden üstün kabiliyetler vermiştir. Bu cümleden olarak koruma ve yönetme bakımından erkekler, kadınlardan daha uygun özelliklerle donatılmışlardır. Erkekler aile geçimini ve diğer mali yükümlülükleri üstlenmişlerdir. Bazı müfessirlere göre bu iki gerekçeden birincisi insan tabiatının değişmez özelliğidir. Genel olarak erkeklerde akıl ve mantık ön plandadır. Kadınlardaysa duygu öne çıkar. Koruma bakımından fiziki güç önemlidir ve erkekler bu yönden daha güçlüdürler. İkinci gerekçe ise yaratılıştan değil kültür ve medeniyet şartlarına bağlı alışkanlıklar, adetler, tutumlardan kaynaklanmaktadır. İslam'ın geldiği çağda daha yoğun, günümüzde ise önemli ölçüde olmak üzere erkeklerin bu fonksiyonları da devam etmektedir. İslam hukuk kurallarına göre erkek hem geniş manada ailenin geçiminden tek başına sorumludur, hem de mehir, diyet, cihat gibi mali tarafı olan yükümlülükleri vardır. 5. Kadına karşı şiddet meselesi. Nisa suresinin 34. ayeti modern zamanlarda pek çok tartışmaya sahne olmuştur. Özellikle ayette geçen "vadribuhunne" ifadesinin hangi anlama geldiği ve şayet bu ifadede kocalar muhatap alınarak eşlerini dövmeleri kastediliyorsa bundan ne anlaşılması gerektiği hususu aydınlatılmaya muhtaç bir meseledir. Bu konuda Kur'an yolu tefsirinde özetle şunlar söylenmektedir. Dövme tedbiri ve hükmünün bu ayet dışında en önemli dayanağı ilgili hadislerdir. Bu hadislerin aksini söyleyen rivayetlere nispetle daha sahih ve sağlam olanlarında Peygamberimiz kadınların dövülmesini men etmekte, eşlerini dövenlere hayırsız demekte, bu davranışla aynı yuvayı ve yatağı paylaşmanın bağdaşmazlığına, insani ve ahlaki olmadığına dikkat çekmektedir. Fıkıh kitaplarında dövmenin şekli ve miktarı üzerinde durulmuş, kadına zarar vermemesi, iz bırakmaması, yüze vurulmaması genel olarak kaydedilmiştir. Bazı tefsircilere göre vurma tamamen semboliktir. Mesela müfessir, ataya göre misvak yani dişlerin temizlendiği fırça büyüklüğündeki özel yumuşak ağaç dalı gibi bir şeyle yapılacaktır. İkinci nesil alimlerden ata, hukuku çiğneyen kadına uygulanacak müeyyide ile genel olarak kadını dövme konusundaki hadisleri birlikte değerlendirmiş ve şu sonuca varmıştır. Erkek namusu lekeleyecek bir davranışta bulunmayan, yalnızca naşize olan karısını dövemez, ancak ona karşı öfkesini ortaya koyabilir. İbn Aşura göre dövme izni bazı toplulukların veya toplum tabakalarının örf, adet ve ruh hallerine riayet edilerek verilmiştir. Her zamanda ve her durumda geçerli değildir. Nüşuz durumunda kocanın karısını dövebilmesi için aralarında yaşadıkları toplumda dövmenin ayıp, anormal, aşağılayıcı, zarar verici, hukuka aykırı telakki edilmemesi, kocanın öfkesinin karısı tarafından ancak bu vasıtayla hissedilir olması gerekir. İzin böyle topluluklar ve durumlar için geçerlidir. Hazreti Ömer'in Mekke halkıyla Medine halkını kadınlara hakimiyet bakımından karşılaştırdığı şu sözleri de toplum değiştikçe ilişki ve davranışların da değişebileceğini göstermektedir. Biz muhacirler kadınlarımıza hakimdik, sözümüzden çıkmazlardı. Medine'ye gelince gördük ki Medine'nin yerli kadınları kocalarına hakim durumdalar. Bu defa bizim kadınlarımız da onlara benzemeye, onlar gibi davranmaya başladılar. Bize göre bu ayette kadının aile hukukunu çiğnemesi halinde bir ıslah tedbiri olarak başvurulabilecek belli başlı yolların, insanlığın tecrübeleri ve özellikle içinde yaşanılan topluluğun örf ve adeti dikkate alınarak zikredilirken, kocanın karısını dövmesi eylemine de yer verilmiş olmakla beraber, bu uygulama Hazreti Peygamber tarafından toplum ıslah edilerek, insanın ve özellikle zevcenin dövülemeyeceği ifade ve telkin edilerek kötülenmiş, İyi bir kocanın karısını dövemeyeceği kaidesi bu yakışıksız davranışın önüne bir set olarak konmuştur. Burada sünnet ayeti neshetmemiş, yerelliğini ve kültürel bağlamını açıklamıştır. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesi Dergi'de Genç Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından derginin Kafadaki Sorular bölümünde Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı İslam'da Kadının Konumu 2 başlıklı yazısını paylaşmaya çalıştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.